Ayrım 5. Evime girdiği ilk anda çevreyi süzdü. Sürekli kıvrılacağı stratejik noktaları belirledi. Kitaplığın en üst rafı ve lacivert koltuğun şişman kolu onun mekanları oluverdi. Bu kurtarılmış bölgelere oturup çevreyi süzmek alışkanlığını geliştirdi. Saatlerce oturuyor, uyukluyor ve uyanık olduğu zamanlarda da evi ve beni gözlüyordu. Ben de onu gözlüyordum. Böylece karşılıklı bakışıp duruyorduk. Benden sevgi beklentisi olmadığı o kadar açıktı ki ne gelip bacağıma sürünüyor, ne sırtını kamburlaştırıp kucağıma sıçrıyor, ne de yanımda yürüyordu. Ayrı, uzak, soğuk ve sessizdi. Ben de öyleydim. Onu hiç kucağıma alıp sevme girişiminde bulunmadım. Hiç başını okşamak için elimi uzatmadım. Zaten böyle bir şeye cesaretim de yoktu. Sirikit'in böyle sümüklü ve şapşal duygusallık gösterilerine izin vermeyeceğini adım gibi biliyordum. Onun bir siyam olduğunu anlamanız için Sirikit adını duymanız gerekmezdi. Zalim mavi gözleri, ipeksi tüyleri, üçgen yüzü, büyük kulakları ve uzun kuyruğu kendi türünün en muhteşem örneği olması için yetip artıyordu bile. 1700'lerde Pallas diye birisinin Rusya'da bulduğu kitabede anlatılan kediler gibiydi. Sirikit'in ataları yüzyıllar boyunca Siyam Kraliyet Sarayı'nı korumuştu ve dünyada kimsenin bu kedilerden haberi yoktu. Ta ki 1884'te Siyam Kralı, ülkesinden ayrılan İngiliz konsolosu Goul'da ayrılış hediyesi olarak bir kraliyet kedisi verene kadar. İngiltere'ye getirilen kedi öyle büyük bir şaşkınlığa yol açmıştı ki, kedi severler onun doğaya aykırı bir kedi hayaleti olduğu düşüncesinde birleşmişlerdi. Bu kediler kraliyet ailesinin akrabaları gibiydiler. Hatta bir gün prenses nehirde yüzerken yüzüğünü kaybetmemek için parmağından çıkarmış ve kedinin kuyruğuna takmış, kedi de kuyruğunu kıvırarak değerli yüzüğün düşmemesini sağlamıştı. O günden beri Siyam kedileri ucu kıvrık kuyruklarla doğuyorlardı. Sirikit'in kuyruğu da böyleydi. Bütün bunları muhteşem yoldaşımı tanıdıktan sonra akademi kitap evinden parkımın içine sokarak yürüttüğüm bir kedi kitabından öğrenmiştim. Kimseye bağlanmazdı o. Catherine'a bağlanmadığı gibi bana da bağlanmamıştı. Bir otobüsün altında kalsam, ertesi gün gidip bir başkasını bulacağı belliydi. Bu yüzden ben de aynı biçimde davranmalıydım. Sirikit ezilse, zehirlense, kudursa ya da herhangi bir biçimde ölse, kılım kıpırdamamalı ve hemen yeni bir kedi aramaya girişmeliydim. Doğal olan buydu. Çünkü öteki türlü insan çok ama çok acı çekiyor. Ben yıllar önce buna benzer, bunu yazara anlatmadım. Size de anlatacak durumda değilim. Şimdilik beni bağışlayın. Sizi küçük yalanlarla avlamaya çalışan yazarı düzeltmek için kaleme sarılan ben de gerçeği saklıyorum. Beni değiştiren, başka bir insan yapan, neşeli ve sadık bir köpekken, soğuk ve uzak bir kediye dönüştüren sırrı anlatmıyorum. Belki ileride. Yazarın benimle ilgili yanlışlarından birisi de bana politik bir kimlik çizmesi. Ankara yıllarımızdaki siyasal ve kültürel atmosferin politik bir bağlanmayı gerektirdiği doğruydu. O yıllarda birçok kişi böyleydi. Bu yüzden beni de o kalıba oturtmuştu. Ama ben solcu değildim ki, hiç olmadım. Sağcı da olmadım. Hiçbir şey değildim. Üniversitedeki öğrencilerin sağcı ve solcu olarak ikiye ayrılıp kantinde birbirlerini dövmeleri, bıçaklamaları ve hatta öldürmeleri bana çok anlamsız ve komik geliyordu. Çoğunun arkadaş çevreleri öyle olduğu için sağcı ya da solcu kimliğini benimsediklerini düşünüyordum. Politika iğrenç bir şeydi. Ben sinema kitapları okuyor, ünlü yönetmenlerin ders notlarını hatmediyor, Selznick üzerine yazılan koskoca kitaptan Amerikan sinemasının macerasını izliyor, Stanislavski'nin oyuncu yönetimi metodunu benimsiyor ve durmadan film seyrediyordum. Aslında o dönemin Ankara'sında Stanislavski'yi beğenmek bir suçtu. Hayır, şaka yapmıyorum. Ciddi bir suçtu bu ve bu Rus tiyatro yönetmeni yüzünden ağzı burnu kırılana kadar dayak yiyebilirdi insan. Çünkü solcu aydınlar Brecht yönteminin işçi sınıfı ideolojisine daha uygun olduğuna inanmışlardı. Kapitalist düzen toplumu yabancılaştırdığına göre sahnede bu durum bir kez daha yabancılaştırılarak aslına dönmeliydi. Bu yüzden aktör o rolü yaşamamalı ama eleştirmeliydi. Belki de ben buna tepki olarak Stanislavski'nin kitaplarını okumuş, onun aktörü aktör olarak kavrayan anlayışına yakınlık duymuştum. Çünkü solcuları sevmiyordum. Sağcıları da sevmiyordum aslında. Hiç kimseyi sevmiyordum. Çünkü insanlar beni incitiyordu. Onlarla ilişkilerimi bir türlü ayarlayamıyordum. Doğal davranamıyordum. Bu yüzden insanlarla görüşmek yerine durmadan film izliyordum. Genellikle Eisenstein göstermesine rağmen Sinematek bazen ilginç filmler de oynatıyordu. E-I-S-E-N-S-T-E-İ-N. Griffith ve Eisenstein de sinemanın ebeleriydi. Ama ebeliklerini bilmeleri yeterliydi doğrusu. O teknik düzeyle bizleri etkilemeleri çok zordu. O zamanın insanları değildik ki. Dediğim gibi ben politik sürgün değildim. Hiçbir zamanda olmadım. Stockholm'de herkes beni öyle sanıyor. Zamanın ruhuna uygun bir durum bu. Ama değilim. Peki nasıl politik mülteci kimliği edindin derseniz, o ayrı bir konu ve henüz size anlatmadığım o dönüm noktasıyla ilgili. Çünkü politikayla uğraşan ben değildim. Oydu ve o benim hayatımdı. Şaşırıyorsun değil mi sevgili yazar arkadaşım? Tanıdığını sandığın birini hiç tanımadığını düşünmeye başladın. Bunları okuduktan sonra belki de sana oyun ettiğimi, seni aldattığımı, küçük düşürdüğümü söyleyeceksin. İnan ki ben bunların, bu aşırı duygusallıkların çok ötesindeyim ve avantaj bende. Çünkü sen yazacaklarını yazıp bitirdin. Değiştirme şansın yok. Bense seni ve yazdıklarını eleştirmeye daha yeni başlıyorum.